Ayrım 16.
Bu şirketin kurucuları arasında 54 milletvekiliyle 37 de tüccar vardı. 1 ve 9 Temmuz 1923 tarihli gazetelerde çıkan ilanlarda şirketin öteki ortakları hakkında da bilgiler yer alıyordu. Şirketimizin kurucuları içerisinde 115 değil daha fazla mebus vardır. Fakat hepsi de şirketlerden ürkmüş olan halkımıza rehber olabilmek gayesiyle iştiraki kabul etmişlerdir. Hissedarlarımızın büyük bir kısmı kahraman ordumuzun binbaşı ve daha yüksek rütbeli subaylarından ibarettir. Dünya pazarlarında artık ancak Türk tüccar ve komisyoncusu iş görecektir. Hele hükümetin desteğini elde etmiş böyle bir şirketin başarı kazanması daha olağan görülmektedir. 1931 ile 1940 arasında kurulan ve 1968'de varlıklarını hala sürdüren şirketlerin %74.2'sinin kurucusu bürokratlardı. Asalak burjuvazinin devrimciliğinin yukarıdaki örnek kuşkuya yer olmayacak biçimde ortaya koyuyor. Ayrıca ilanda şirketin kuruluş nedeninin Rum ve Ermenilerin yerini almak olarak açıklanmış olması da baştan beri ileri sürülen görüşleri doğrular niteliktedir. Böylece vatan kurtarma misyonu ekonomiyi kurtarma misyonuna dönüşüyor. Bunu da şirketlerden ürkmüş olan halkımızı örnek olarak gerçekleştiriyorlar. En büyük örnekler de en yüksek rütbeliler arasından çıkıyor. Örnek olmak için biraz acele davrandıkları da biliniyor. Halkımıza örnek olmak için büyük taarruzu bile beklemiyorlar. 25 Temmuz 1922'de şirketin kurulma çalışmaları başlatılıyor. Daha Yunan ordusu ülkeden atılmadan örnek olmaya başlıyorlar. Kuvayi Milliye ruhu bu sefer ekonomi alanına çağrılıyor. Bütün bu örnek girişimlere rağmen 1929'a kadarki dönemde burjuvazi dikkate değer bir varlık gösteremiyor. Yasalara saygılı olmak koşuluyla gelmesi beklenen yabancı sermaye de beklenen ölçüde gelmiyor. 1920'li yılların sonuna gelindiğinde başlangıçtaki sermaye birikim düzeyinin düşüklüğü, altyapının yetersizliği, beklenenin altında yabancı sermaye girişi, daha önemlisi kolay kazanç yollarının varlığı gibi nedenlerden ötürü izlenen liberal iktisat politikasının çözümsüzlüğü kendini açık bir biçimde göstermekteydi. 1929 büyük dünya ekonomik krizinin ortaya çıkması emperyalizmle kurulmuş olan dengeyi de sarsmıştır. Bu aşırı üretim krizi zaten yapısal bunalım nedeniyle oldukça zayıflamış olan bağları daha da zayıflatmıştır. Klasik bir ihracat ekonomisi niteliği taşıyan Türkiye ekonomisi ciddi bir bunalımın eşiğine gelmiştir. Krizin ekonomide yarattığı şok etkisi o zamana kadar uygulanan ekonomi politikalarını da tartışılır hale getirmiştir. Böylece devletçilik olarak bilinen politikalarla ilkel sermaye birikimi sürdürülecekti. 9. Bölüm. Bonapartist rejim ve sermaye birikimi. Memleketimizde birçok milyonerin hatta milyarderlerin yetişmesine çalışacağız. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri söylediği 1923 yılından bu yana yaklaşık 3 çeyrek yüzyıla yakın bir zaman geçti. Ve bu zaman zarfında birçok milyonerler ve milyarderler yetiştirildi. Eşitsizliği sürekli üretip derinleştiren bir toplumsal düzende daha çok yoksul da yetiştirilmek durumundaydı. Ne ki Mustafa Kemal milyoner hatta milyarder yetiştirme işine kendinden başladı. Böylece soruna verdiği önemi kendi kişisel yaşamıyla göstermiş oluyordu. Nedense Mustafa Kemal'in bu yanı pek bilinmez. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler ilke ve inkılaplarını öğrenmekten onun nedenli yetkin bir iş adamı olduğunu öğrenmeye vakit bulamıyorlar. Sadi Borak bilinmeyen yönleriyle Atatürk adlı eserinde Mustafa Kemal'in servetinin bir dökümünü veriyor. Buna göre 300 bin dönümden fazla arazi, bağ, bahçe, fidanlık, çayır, yoncalık, orman ve benzeri dahil bir bira fabrikası, bir malt fabrikası, buz fabrikası, soda ve gazoz fabrikası, deri fabrikası, ziraat aletleri ve demir fabrikası, yoğurt imalathaneleri, şarap imalathanesi, değirmen, bir çeltik fabrikasının %40 hissesi, mandıralar, 13.100 baş koyun, 443 baş sığır çeşitli ırklarda, 69 at, 2.450 tavuk, 16 traktör, 13 biçer ve harman makinesi ve ziraat aletleri, 1 adet deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, çiftliklerde kullanılan, 2.000 ek otomobil, 19 adet yük arabası ve benzeri. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal'in kendisi de Osmanlı üst düzey bürokratlarının iş adamı olmaya ne kadar yatkın olduklarını kanıtlıyor. Bir bakıma üst düzey sivil militer batıcı Osmanlı bürokratları bir çeşit kurtarıcı rantı elde ediyorlardı. Bu ranttan mahrum kalan ya da az rant elde eden küskün bürokratlar resmi ideoloji üreticileri tarafından bürokrasinin devrimci kanadı sayılmışlardır. Doğan Avcıoğlu bürokrasiyi bir kanadı tutucu bir kanadı devrimci olmak üzere ikiye ayırıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu vatan kurtarıcıların devleti nasıl soyduklarını anlatırken şunları yazıyor. O sıralarda bence bu hadiselerin en önemlisini teşkil eden dünkü milli mücadeleciler ve o günkü devrimciler kadrosunun bir kazanç ve menfaat şirketi karakterini taşımaya başlamasıydı. Bunlardan kimi arsa spekülasyonları, kimi idare meclisi azaldıkları, kimi taahhüt işleri, kimi de türlü türlü şekillerde komisyonculuklar peşine düşmüş bulunuyorlardı. Garp cephesi kumandanı iken yolsuzluklarından şüphelendiği bir levazım reisini herkesin göz önünde nasıl haşladığını kulaklarım işittiğim İsmet Paşa'nın temeli fazilet ve feragata dayanması lazım gelen bir devrim rejimini daha ilk günlerinden itibaren soysuzlaştırma tehlikesi gösteren bu hal karşısında belli başlı bir tepkide bulunmaması ve benim bu husustaki bazı yakınmalarımı hiç cevaplandırmadan müpem bir gülümsemeyle dinleyişi beni hayretten hayrete düşürüyordu. Kara Osmanoğlu'nun hayrete düşmesi gerekmiyordu. Garp cephesi kumandanının emrindeki bir subaya söz geçirmesiyle milli mücadelenin yiğicilerine söz geçirememesi farklı şeylerdir. Kara Osmanoğlu bir de devrim kavramı ile ilgili yanılgıya düşüyor. Emekçi halk kitlelerinin katılmadığı bir hareketin devrim sayılmayacağını bilmiyor. Zaten devleti soyma o günlere özgü bir şey de değildir. Devlet soyma eskiden beri bir gelenektir ve süreklilik arz ediyor. Burada, üstelik emperyalizm çağında, bürokratın devrimciliği sorununu tartışmaya gerek yok. Tarihsel olarak bir imparatorluğu çöküşe götüren, en azından çöküş sürecinde etkin olan bürokrasinin birdenbire devrimci olması eşyanın tabiatına ters düşen bir şeydir. İşçi bürokrasisi de dahil, bürokrasinin her çeşidi toplum içindeki konumu ve işlevi gereği daima statü quo'nun korunmasından yanadır. Ne ki emperyalizm çağında ilerici bir rol oynama şansı olmayan sadece bürokrasi değildir. Ticaret burjuvasisi de ilerici bir rol oynayamazdı. Kemalist bürokrasinin bir kanadı, kendi paylarına düşeni de almak koşuluyla, suyun başına geçerek suyu asalak sınıflara, tacirler ve toprak ağaları doğru çevirdiklerinde harikalar yaratmakta oldukları efsanesini yaymayı da ihmal etmediler. Daha önce değindiğimiz gibi yapılmak istenen azınlık tüccarın, Rum Ermeni, el koyduğu toplumsal artığı Müslüman Türk unsurlara kaydırmaktı. Böylece sorunların çözüleceği varsayılıyordu. Tacir ve ağalar için bir yanılsama söz konusu değildi. Onlar neyin neden yapıldığını çok iyi biliyorlardı. Bürokrasi de dahil iktidar bloğunu oluşturan sınıfların hiçbiri tarihsel olarak ilerici bir rol oynayacak durumda değillerdi. Hepsinin ortak kaygısı, tehlikeye düşen çıkarlarının güvence altına alınması ve sömürü olanaklarının derinleştirilip çeşitlendirilmesiydi. Öte yandan, Türkiye'nin emperyalist sistem içinde işgal ettiği yer göz önüne alındığında, ticaret sermayesinin milliyetinin dönemi yoktur. Tüccarın nüfus cüzdanının değişmesi sanıldığı kadar önemli değildir. Zaten söz konusu dönemde sık sık nüfus cüzdanı değişiklikleri de yapılmıştır. Azınlık tacirler Türk tabiyetine girerek, Türklerden ortaklar bulup destekler sağlayarak, Müslüman Türk olmamanın dezavantajını büyük ölçüde ortadan kaldırmışlardır. Milli mücadele dışında kalan tüccarın birden aşırı milliyetçi kesilmesi mecliste eleştiriye uğrar. Kütahya mebusu Besim Atalay şunları söylüyor. Arkadaşlar, memlekette yolsuzluklar yapıldığından söz ediyorsunuz. Bu memleketin kurtarılması ve bugün yapıldığı söylenen yolsuzluk, Hoca Saadi'nin ünlü kuzu hikayesini andırdı. Kurdun elinden kuzuyu kaptı kurtardı fakat kendi kesti, kendi yedi. Arkadaşlar, 3 yıldır şu milli mücadele sırasında kadınlara cephane mi taşıtmadık? Tuzdan, hatta ondan bile vergi mi almadık? Kadınları bile şehit mi vermedik? Gaziler topraklarına masumları mı gömmedik? Sonuç ne oldu? Mücadele ile hiç ama zerre kadar hiç ilgisi olmayanlar bu memlekete doldu. Sanki yaptıklarımızı, kurtardığımız memleketi bunlara peşkeş çekmişiz. Gidin görün arkadaşlar, şu İzmir'e bir gidin. Sokakları dolduran çeşit çeşit yurtsever tüccarları bir görün. Ticaret sermayesi emperyalist bloğa kaynak transferi işlevine koşulmuş olduğu sürece bu işlevi gerçekleştirenin hangi dine mensup olduğu sanıldığından daha az önemlidir. Nora Şen'in yazdığı gibi Osmanlılar gibi Türkiye'yi de dışarıya bağlamadaki başat rolün ticari sermaye tarafından oynanacağı tartışılmamış, yalnızca bu ticari sermayenin dayanağı iç toplumsal tabakanın Müslüman olmasına karar verilmiştir. 1912-1915 sanayi sayımı sonuçlarına göre sanayideki sermayenin ancak %15'i Türk unsurun elindeydi. %50'si Rumların, %20'si de Ermenilerin kontrolündeydi. Yahudilerin payı %5, yabancıların payı ise %10'dur. Milli mücadelenin başından beri oluşan ağa, ayan, eşraf, Anadolu tüccarı ve bürokrasi ittifakını ateşkesin hemen ardından İstanbul'daki Müslüman tüccarın da katılmasıyla egemen sınıf bloğu yerini almış oluyordu. Mustafa Kemal'in bonapartizmi altında sermaye birikimini nasıl gerçekleştirmek istendiğini tartışmaya girmeden önce egemen sınıflar bloğunun niteliği üzerinde durmak gerekiyor. Doğası gereği gerici ittifak hangi tarihsel işleve koşulmuştu? Melez bir sınıf ittifakı. Osmanlı sosyal formasyonu gelişip yayılan kapitalizmin etki alanına girince toplumsal yapı önemli ölçüde değişmiş, biçimsizleşmişti. Ekonomi bir taraftan batı çıkarları doğrultusunda biçimlenirken yine de kendini özgü pire kapitalist formları korumaktaydı. İmparatorluğun üst yapı kurumlarıyla yeni oluşan ekonomik yapılar ve ilişkiler arasında bir uyumsuzluk söz konusuydu. Milli mücadele sonrasında kurulan cumhuriyetin temel misyonu bu ikiliği ortadan kaldırmaktı. Kemalist hareket, batı kapitalizminin gelişmesinin ayak bağı olan pre-kapitalist hukuki yapıları ve formları ortadan kaldırmayı amaçlamıştı. Böylesi bir durumda ancak emperyalizmle bütünleşme süreci hızlanabilirdi. Başka türlü söylemek istersek, az gelişmişlik süreci ivme kazanacaktı. Az gelişmiş bir ülkenin emperyalizme bağımlılığı ve bu bağımlılığın biçimi değişik ağırlıklar alabilir. Bağımlı ülkedeki egemen sınıf ittifakının niteliği bu ağırlığı belirler. Elbette ülkenin siyasal özelliğinin derecesi de önemsiz değildir. Aynı şekilde emperyalist bloktaki özel durumlar da bağımsızlığın biçim ve yoğunluğu üzerinde etkili olabilir. Kapitalist üretim tarzının yapısal kriz dönemlerinde, uzun dalganın ikinci aşaması, emperyalistler arası savaş durumunda ve benzeri az gelişmiş ülkenin bağımlılık katsayısı da azalır. Her özel durumda emperyalist blokla kurulan denge de değişebilir. Belirli aralıklarda bağımlı ülkenin özellik katsayısı en azından geçici bir dönem için de olsa yükselebilir. Cumhuriyetin kurulduğu dönem kapitalizmin yapısal kriz dönemine rastlamıştı. Üstelik 1929 krizi gibi kapitalist üretim tarzını temelinden sarsan en büyük aşırı üretim veya eksik tüketim krizi de o döneme rastlamıştı. Bu da ülkenin emperyalizm tarafından şartlandırılmasını zayıflatmıştı. Bu durumun yarattığı gevşeme ve ilişkilerinin zayıflaması yönetimin anti-emperyalistliğine ve devrimciliğine yorulmuştur. 1920'li yıllarda Türkiye'de geçerli üretim ilişkileri melez bir nitelik taşıyordu. İç içe geçmiş değişik üretim ilişkilerinin varlığı, egemen sınıf yapısını ve devletin yapısını da doğal olarak biçimlendiriyordu. Bir kere ülke nüfusunun ezici çoğunluğu kapitalist üretim ilişkilerinin dışında ya da söz konusu sektörle sınırlı ilişkiler içindeydi. Bitlis, Muş, Erzincan illerindeki durumu ilişkin raporda, buralarda üretilen buğdayın %80'inin yerinde tüketildiği bilinmektedir. Köylü ancak kendi gereksinmelerini sağlar. Pazara sürülen malların oranı %2'yi geçmez. Çorap, çamaşır, hatta kundura ve elbise gibi maddelerin genellikle aile üyeleri tarafından yapıldığı görülür. Hayvancılık bölgelerinde de durum aynıdır. Köylünün pazarla bağı sınırlıdır. Birçok durumda alışveriş parayla değil mal ile yapılmaktadır. Örneğin kasabada çalışan zanaatçı malını köylüyle nakit karşılığı değil, tarımsal mallar karşılığı değişiyordu. Buna karşılık ülkenin bazı batı bölgelerinde kapitalist ilişkiler geçerliydi. Büyük toprak sahipleri tipik tarım kapitalist özelliklerine değil, daha çok pre-kapitalist özelliklere sahiptirler. Savaşlar, hastalıklar, eşkıyalık, aşırı vergiler, azınlıklara yönelik etkisizleştirme siyaseti, nüfus mübadelesi ve bunun gibi nedenlerle üretici güçler önemli ölçüde tahrip edilmiş durumdaydı. Tarımsal artığın en büyük bölümü pre-kapitalist üretim ilişkileri sonucu ortaya çıkıyordu. Ticaret burjuvazisi aracılığıyla pazarlanan, ihraç edilen ürünlerin önemli bir bölümü kapitalist üretim ilişkileri dışındaki sektörde ortaya çıkıyordu. Bu nedenle bir sosyal formasyonun ya da bir bölgenin kapitalist üretim ilişkilerinin etkisi altına girmesiyle oralarda kapitalizmin gelişmesini birbirinden ayırmak gerekiyor. Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal bağımsızlığını yitirmeyişinin de bir sonucu olarak emperyalizmle bütünleşmenin aldığı özgür biçim dış pazarlara yönelik latifundiya tipi büyük tarım işletmeleri ve tarım kapitalistleri ve bu ürünlerin pazarlayıcısı güçlü bir ihracatçılar grubu da oluşmamıştı. Bu yüzden bizde Latin Amerika'dakine benzer bir klasik oligarşi hiçbir zaman var olmamıştır. Aynı dönemde Latin Amerika'da geçerli sınıf ittifakından büyük toprak kapitalistleri, ihracatçılar, kısmen ithalatçılardan oluşan farklıydı. Çoğunlukla pre-kapitalist üretim ilişkilerini yansıtan egemen sınıf ittifakı melez bir nitelik taşıyordu. Erzurum Kongresi'nden beri oluşa gelen, daha sonraki dönemde de pekişen sınıf ittifakı, tipik kapitalist ekonomideki sanayi, ticaret, finans ve toprak kapitalistleri yerine ağalardan, tefeci tüccardan, Osmanlı subay ve paşalarından, hoca, müftü ve şeyhlerden ve bir kısım serbest meslek erbabından oluşuyordu. Gerçek anlamda bir sanayi burjuvazisi olmadığı gibi, kendi tarihi geçmişi olan bir ticaret burjuvazisi bile mevcut değildi. Bu ifadeden tarihi geçmişi olan tefeci bezirgen sermayesinin de bulunmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Pre-kapitalist alanda faaliyet gösteren ve yüzlerce yıllık bir tefeci bezirgen sermaye elbette vardı. Bu sermayenin varlığı sanayi sermayesinin güçlenmesine önemli bir engel oluşturur. Müslüman Türk tüccar, Rum ve Ermeni tüccarlardan boşalan yere adaydı ama işi de onlardan öğrenmek gibi bir açmazı vardı. Bu konuya ilişkin olarak A.F. Müller şunları yazıyor. Mamafi Kemalistler gericilerin siyasal muhalefetini kırmakla birlikte kompradorlara ciddi ekonomik bağımlılık içinde kaldılar. Ulusal savaş bitince Anadolu tüccarı ilk önce dış ticareti öğrenmeye çalıştı. Halbuki içlerinde İstanbul burjuvazisi çok güçlüydü. Batı ile eski bağlantıları, ticaret tecrübesi ve birikmiş tecrübesi vardı. Yapılanların hepsi kompradorları atan ve dış dünya ile ilişkilerde onların yerini alan Anadolu burjuvazisinin sosyal ilişkilerde onlarla uyuşmasına ve politik olarak onlara yaklaşmasına yaradı. Verili tarihsel, toplumsal ve ekonomik ortam yerli burjuvaziyi ortaklığa zorluyordu. Türk burjuvazisinin yabancı sermayeye karşı savaşımı sonuna değin varan bir süreklilikte olmamıştır. Çünkü rakiplerin çıkarları öylesine iç içe geçmişti ki ulusal burjuvazi yabancı sermayeyi bütünüyle tasfiye etmeyi değil ancak onun faaliyetini sınırlamayı amaç edinmişti. Bu nedenle burjuvazi bir yandan yabancı tekellere karşı savaşını verirken, bir yandan da bazı yabancı şirketleri özendiren Türkiye'ye sermaye yatırmaya çağırmıştır. Üretim ilişkilerinin bu melez niteliği, melez bir sınıf ittifakı yaratmıştı. Melez sınıf ittifakı da melez bir siyasi egemenlik biçimine neden olmuştur. Kurulan yeni devlet, giderek ideolojik üst yapı kurumları bakımından ve oluşturulan yeni kurumlar, burjuva olsa da büyük ölçüde pre-kapitalist, yarı kapitalist, kapitalist toprak ağları, bir kısım ayan, eşraf, şeyhler, sivil militer bürokrasinin üst düzeylerinde yer alanlar, Anadolu tüccarı ve büyük liman kentlerinin, İzmir, İstanbul ve benzeri, komprador burjuvazisinden oluşan bir egemen sınıflar bloğu oluşmuştu. Böylece melez bir sınıf ittifakının varlığı devletin biçimlenişini ve değişik kesimlerin devlet ilişkilerini de belirleyecekti. İktidar bloğunda sanayiciler bir varlık gösteremediği gibi mali sermayede emperyalistlerin finans kuruluşları niteliğindeki yabancı bankaların denetimindeydi. Egemen sınıflar bloğunu oluşturan unsurlar içinde büyük toprak sahipleri, sivil militer üst düzeydeki yöneticiler ve ticaret burjuvazisi belirleyici durumdaydı. Her ne kadar ticaret burjuvazisi zayıf olsa da tarihsel ortam ve emperyalizmle oluşan yeni eklenmenin biçimi onun çıkarlarının gerçekleştirilmesi yönündeydi. Her zaman bir egemen sınıf fraksiyonunun siyasal etkinliği mutlaka onun ekonomik gücünün bir yansıması olmayabilir. Öte yandan egemen sınıflar bloğunu oluşturan çeşitli fraksiyonların ağırlıkları farklı dönemlerde değişik olabilir. İleriki sayfalarda görüleceği gibi ekonomik kriz koşullarında toprak ağlarının ağırlığı artarken 2. savaştan sonra ticaret burjuvazisi ön plana çıkmıştır. Bürokrasi 1923'ten 2. savaş sonrasına kadar ağırlığı değişik dönemlerde farklı olsa da iktidar bloğunun önemli bir fraksiyonunu oluşturmuştu. Bürokrasinin ittifak içinde oldukça uzun bir süre yer almasında dış konjonktürün ve egemen sınıfların diğer kesimlerinin zayıf oluşunun rolü büyüktür. Olumsuz uluslararası konjonktür ticaret kesiminin emperyalizmle eklemlenme sürecini hem yavaşlatmış hem de geciktirmişti. Bu durum bir süre ittifakın içe dönük nitelik kazanmasına neden olmuştur. Çoğunlukla yerel burjuvazi kavramı yerine milli burjuvazi kavramı kullanılır. Aslında bu yanlıştır. Bir burjuvazinin yerelliği onun milliliğinin güvencesi olamaz. Milli burjuvazi çıkarları yabancı, emperyalist, burjuvazilerle çelişen bir burjuvazidir. Burjuvazi daha genel olarak mülk sahibi sınıfların bir bölümü, yabancı burjuvaziler karşısında kendi sınıfsal çıkarlarını sonuna kadar koruduğu zaman milli burjuvazi sayılabilir. Doğal olarak bu durum ona zorunlu bir tarihsel misyon da yükler. Türkiye'de böyle bir misyonu üstlenecek sınıf ya da sınıflar mevcut değildi. Devlet otoritesine dayanarak Rum ve Ermenilerden ve bir kısım Levanten'den boşalan yere aday bir ticaret sermayesi bulunuyordu. Zaten emperyalizm çağında ulusal burjuvazinin oluşma ve varlık gösterme dönemi kapanmıştı. Şüphesiz böyle bir olasılık, milli burjuvazinin oluşması, 19. yüzyılın ikinci yarısında henüz ortadan kalkmamıştı. Ne var ki Osmanlı Devleti'nin yapısı ve siyasal iktidarın niteliği devletin kapitalizmin ebesi olma işlevine ve böyle bir rol oynamasına imkan vermemiştir. Emperyalizm çağında burjuva temel üzerinde kalarak emperyalizmle bağları koparmadan bağımsız bir sanayileşme, kapitalistleşme sürecini başlatıp sürdürmek zamanı çoktan geçmişti. Bonapartist rejimin işlevi yeni sömürgecilik döneminde yerel burjuvazi ile emperyalizmin işbirliği ortamının yaratılması olacaktı. İç pazarın oluşturulması, temel bazı altyapı yatırımlarının gerçekleşmesi, ulaşım sorununun belirli sınırlar dahilinde çözümü, ticaret burjuvazisinin başta gelen talepleri arasındaydı. Aynı şekilde emekçi sınıfların baskı altında tutulması yerli burjuvaziye palazlanma olanaklarını yarattı. Kriz ve savaş yılları. 1929 büyük dünya ekonomik krizinin ortaya çıkardığı olumsuz tablo, devletin ekonomiye daha çok müdahale etmesini gerektiriyordu. Liberal ütopyanın ne anlama geldiği bir defa daha ortaya çıkmıştı. Krizin ortaya çıkardığı yeni durum, suyun başındakilere yeni görevler yüklüyordu. Yoğun devlet müdahalesiyle iki şey amaçlanmaktaydı. Birincisi, krizin ekonomide yarattığı kopukluğu gidermek, ikinci olarak da milli mücadele yıllarından beri oluşan hakim sınıf ittifakını koruyup sürdürmek. Elbette Bonapartist rejimin her uygulaması son tahlilde, asalak sınıfların tümünün çıkarlarını gözeten önlemleri içeriyordu. Kriz Bonapart'ın daha alçaktan uçmasını ve daha çok kanat çırpmasını gerektiriyordu. Resmi ideoloji üretip yaymayı meslek edinenler 1930'lu yıllarda devletin ekonomiye müdahalesinin yoğunlaşmasında pek çok kerametler görüyorlar. Devlet müdahalesinin artmasını Kemalizmin büyük bir buluşu sayıyorlar. Devletçilik Kemalizmin devrimci ilkelerinden biri sayılıyor. Elbette burada Yalova'da eğlenmek için yapılan sayfi evini bile Yalova sefası inkılabı diyecek kadar ileri gidenleri kastetmiyoruz. Sözünü ettiğimiz rafine ve bilimsel olanlardır. Kişiyi yüceltmeyi marifet sayanların Osmanlı'daki ilmiye sınıfının bir karikatürü olmaları kaçınılmazdır. Kriz ortamında devlet müdahaleciliğinin artması hemen tüm ülkeler için geçerli bir durumdu. Devletçilik Kemalizmin bir orijinalliği değildi. Niyazi Berkes bu yüzden Kemalizmin üçüncü yönünün devletçilik FB ele alınışında belli bir ekonomik doktrin, ona dayanan belli bir siyasal ideoloji rol oynamamıştır. O zamanlar Kemalizmi bir ideoloji olarak görme çabaları yoktu. Genel olarak ideolojilere karşı bir ürkeklik ya da ilgisizlik vardı. Bazı ideolojik eğilimler başarı kazanamadı. Kemalizmin bilinen ideolojilerden farklı, ayrı bir ideoloji ya da onlardan birine benzer bir ideoloji olduğu fikirleri sonradan doğdu. Örneğin serbest fırka onu liberalizm olarak tanıtmaya kalkıştı. Çöküşüne yakın yıllarda Halk Partisi içinde onu faşizme benzetmeye çalışanlar oldu. Bugün de onu sosyalizme benzetenler ya da sosyalizm olduğunu, sınıfsız bir toplum düzeni gerçekleştirmek istediğini söyleyenler oluyor. Gerçek şudur ki Kemalizm bir ideoloji değil, tarihsel bir olay ve o olay üzerinde bir görüştür. 200 yıldan beri başlayan modernleşme akımının doğru yolunu bulması, ona yönelmesidir diyor. Müller'in eserindeki Monsieur Jordan'ın konuştuğunun nesir olduğunu bilmemesi, söylediklerinin niteliğini değiştirmediği gibi Kemalizme orijinallik yakıştırmaları da gerçeği değiştiremezdi. Zaten Kemalizmin bir ideoloji olmadığını söylemek, tarihsel bir olay üzerinde bir görüş olmakla çelişiyor. İdeolojiler ekonomik temel ilişkileri gözden saklamaya çalıştıkları zaman bile yine o ilişkileri dile getirirler. Neberkes Kemalizmin bir ideoloji olmadığını söylerken, tarihsel işlevi kapitalizmi geliştirmek olan Cumhuriyet bürokrasisinin ideolojisini yansıtıyor. Aslında devletçilik denilen politikalar sermaye birikimini, burjuvazi yetiştirme süreci, sağlamaya yönelik stratejinin dünya ekonomik krizi koşullarında aldığı biçimdi. Mustafa Kemal de devletçiliği, kişilerin özel teşebbüslerini esas saymak, fakat büyük bir milletin ve geniş memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığı ülke ekonomisini devletin eline almak olarak anlıyor.